13. ayrım, sayfa 69. Moskova'dan alası yok. Rus İmparatorluğu sınırından geçmek, Frederick'in daha önceki hiçbir deneyimine benzemiyordu. Yabancılar şüpheliydi ve vize almakla iş bitmiyordu. Batı Avrupa trenleri hat açıklığı daha geniş olan Rus rayları üzerinde gidemiyordu. Rusya, bu sistemi kısmen bir düşman işgali sırasında düşmanın demir yolundan yararlanmasına imkan vermemek için benimsemişti. Bunun bir sonucu olarak da sınıra gelen yabancıların daha doğuya gitmek için Rus trenlerine aktarma yapması gerekiyordu. Ne var ki bu mola, üniformalı görevlilere yolcuların pasaportlarını uzun uzun inceleyip bavullarını didik didik aramak için de zaman veriyordu. Belgeleri düzgün olmayan talihsiz kişiler gelmiş oldukları trenle gerisin geriye gönderiliyorlardı. Devletin denetimi sınırda da bitmiyordu. Frederick konakladığı her yerde emniyet görevlilerine pasaportunu göstermek zorunda kalacaktı. Gerçi bu işi onun adına çoğunlukla otelci veya ev sahibi yapacaktı. Rusya gezisini tamamlamış bir turist bavulunu aldığı gibi trene de binemiyordu. Gitme niyetini emniyete bildirmesi gerekiyor ve bulunduğu bölgenin müfettişinden ülkeden ayrılmasına engel olacak bir şey yapmamış olduğunu gösteren bir belge alması gerekiyordu. Frederick ise Rusya'da 6 aylık normal vize sürecinden daha uzun kalacağı için Amerikan pasaportunu pasaport dairesine bırakmak ve buna karşılık yılda bir yenilenmesi gerekecek bir ikamet izni almak zorundaydı. Rus gümrüğünde tütün ve alkole getirilen kısıtlamalar Avrupa'nın diğer ülkelerindeki gibiydi. Bununla birlikte bazı kalemlere getirilmiş yasaklar ziyaretçilerin çok tuhafına gidiyordu. İskambil kağıdı buna bir örnekti. Nasılsa tek el altındaydı ve bunun satışından elde edilen kazanç imparatorluğun bir hayır kurumuna akıtılıyordu. Çeşitli konuların ele alındığı yayınlara, sansür yasaları nedeniyle bulundukları yerde el konuda biliniyordu. Bedeker'ın popüler seyahat rehberinde Rusya'ya gidecek olanlara başları derde girmesin diye siyasi, sosyal veya tarihsel içerikli eserleri ülkeye sokmamaları öneriliyordu. Herhangi bir şüphe uyandırmamak için paketlemede gazete kağıdı kullanmamaları bile öğütleniyordu. Frederick 1899'da buraya geldiğinde Rus İmparatorluğu son yıllarını yaşıyordu. Yine de kimse bu kadar hızlı ve şiddetli bir şekilde çökeceğini kolay kolay tahmin edemezdi. Genç ve güçsüz Çar II. Nikola'nın yönetimindeki otokrat rejiminin artık bir ayağı çukurdaydı. Bu iktidarsız, yoz ve gerici rejim gerçek tehditleri kendi sanrılarından ayırt edemez olmuştu. Radikaller ayaklanmayı, devrimciler huzursuzluk çıkarmayı, teröristler yüksek devlet görevlilerine ve hanedan üyelerine suikast düzenlemeyi savunuyorlardı. Ancak rejim kendini düşmanlara karşı savunurken reformuna aracı olabilecek kimselere, söz gelimi sivil toplum için seslerini çıkaran ilerici hukukçular ve gazete genel yayın yönetmenlerine, Batı siyaset felsefesini ve Rus yaşamının karanlık yanlarını resmeden dünyaca ünlü yazarları büyük bir iştahla okuyan üniversite öğrencilerine de saldırıyordu. Bu iki resim arasında çoğunlukla kırsal kökenli, cahil ve yoksul olan halkın büyük çoğunluğu vardı. Trenlerin Rus sınırından hareket edip ülkenin içlerine doğru uzun bir yolculuğa başlamasıyla birlikte yolcular, imparatorluğun denetim kaygısının nasıl ülkenin bütün erkek nüfusunu sıkı bir düzen ve disipline sokmaya vardığını görüp şaşırıyorlardı. Büyük tren istasyonlarının peronlarındaki erkeklerin yarısının şu veya bu şekilde üniformayı giymiş olduğu görülüyordu. Emniyet görevlileri, askerler, demiryolu görevlileri, öğretmenler, devlet memurları hatta öğrenciler hep üniformalıydılar. Ayrıca Rusya'da zamanın daha farklı aktığını fark etmeyen bir ziyaretçi yoktu. Zamanın akışı da sanki rejimin gerici politikalarını yansıtıyordu. Rusya'da batıda yaygın olan Gregorian takvimi yerine Julian takvimi kullanıldığından 1899'da Avusturya'dan ve Almanya'dan Rusya'ya geçen biri zaman içinde 12 gün geriye gitmiş olduğunu fark ediyordu. Dolayısıyla takvimler Viyana ve Berlin'de 22 Mayıs'ı gösteriyorken Moskova ve Petersburg'da 10 Mayıs'ı gösteriyordu. Aslında bu uyumsuzluk 1900'de daha da kötüye gitti çünkü aradaki fark 13 güne çıktı. Rusya'da ülkenin bir ucundan diğer ucuna gidildiğinde ülke uçsuz bucaksız olduğundan zaman sanki daha farklı akıyordu. Genellikle düz bir arazi görünümü vardı ve manzara tek düzeydi. Moskova'ya giden yolcular Rusya'nın Doğu Prusya ile olan Verzblova sınırı geçtikten sonra 30 saat sürecek 700 mil kadar uzunluğunda bir yola katlanmak zorundaydılar. Tren istasyonlarda uzun molalar vererek saatte 25 mil hızla uyuşturucu bir yavaşlıkta gidiyordu. Kentler ve kasabalar küçük, birbirinden çok uzak ve çoğunlukla cansızdı. Telgraf direkleri tren tekerleklerinin muhtaç sesini yankılarcasına hiç fark ettirmeden geçip gidiyordu. Mayıs sonlarında ısınan bahar aylarıyla birlikte çözülen buzlar uzaklarda ıslak ve kasvetli bir ışıltı saçarken göller ve ırmaklar da canlanmıştı. Ufka doğru yeşermekte olan çayırlar neredeyse siyah görünen beyaz kayın ve köknar ormanlarıyla bürünüyorlardı. Çok az yol vardı ve bu yollarda ağır aksak giden atlı arabaları süren saçı sakalı birbirine karışmış köylülerden başka bir şey de nadiren görülürdü. Frederick Rusya'daki ilk yılını çoğunlukla Petersburg, Moskova ve Odessa'da geçirdi ve yine otel ve restoranlarda çalışarak bu kentleri tanımaya başladı. Sonunda Moskova'ya yerleşti. Bu seçimi dikkate değerdir. 1703'te Büyük Petro'nun fermanıyla kurulmuş olan Rusya'nın kuzeyindeki imparatorluk başkenti Güzel Petersburg, Paris veya Berlin'dekilerden geri kalmayan geniş bulvarları, büyük sarayları ve devlet binalarıyla modern bir batı kentinden farksızdı. Bu kentte Frederick'in çalışabileceği en iyi restoranların çoğu Fransız ve Almanlara aitti ve batı mutfağına ve ortamına sahipti. 1600 kilometre güneyde Karadeniz kıyısındaki önemli liman kenti Odessa'da modern ve planlı bir kentti. Görkemli meydanları ve yapıları, ağaçlı yolları ve kozmopolit bir havası vardı. Buna karşılık aşağı yukarı Petersburg ile Odessa arasında bulunan Moskova'da 800 yıl içinde yavaş yavaş genişleyen ağaçlar büyümüştü ve Frederick'in daha önce gördüğü hiçbir yere benzemiyordu. Aslında ilk Rus devletinin başkenti olan Moskova, ülkenin tarihi ve dini kalbiydi. Kent sakinlerinin kişiliğini ve kendine özgü yanlarını dışarı vuran bir kent varsa eğer, burası Moskova'dır diyordu Baedeker. Kente yeni gelenlerin dikkatini çeken ilk görüntü, çatıların üzerinde ışıldayan altın soğan kubbeler ve yüzlerce Ortodoks kilisenin üç kollu haçlarıydı. 20. yüzyıl başlarında Moskova'daki yapıların çoğu iki veya üç katlıydı. Sadece kent merkezindeki bir avuç yapı biraz daha yüksekti. Dolayısıyla kiliseler uzaktan görülebiliyordu ve kentteki her adres bir kiliseden iki veya üç sokak ötede bulunuyordu. Parlak renkleri ve göğe yükselen birçok kubbeciyle Rus kiliseleri Batılıların gözünde egzotik görünüyordu. 1812'de ordusuyla Moskova'ya girmeden önce bir tepede duraklayan Napolyon Bonaparte uzakta parıldayan sayısız kubbecik ve çan kulesini tam anlamıyla doğuya özgü bulmuştu. Kent merkezine ulaşıldığında bir diğer mimarlık mucizesi görülür. Moskova Irmağı'nın kıyısındaki yüksek bir yerde dev gibi kırmızı tuğladan bir ortaçağ kalesi olan Kremlin bulunmaktadır. Çevre uzunluğu 1,5 kilometreden fazladır ve 65 adım yüksekliğindeki surların kırlangıç kuyruğu biçimindeki kale mazgalları üzerinde 19 sivri kule bulunur. Hemen yanında Kızıl Meydan alabildiğince yayılır. Meydanın bir ucunda 16. yüzyılda inşa edilmiş Kutlu Aziz Basil Katedrali bulunmaktadır. Harikulade bir biçimde fırıldanan parlak renkli biçimlerin üzerindeki çizgili kesme kubbecikler sanki göğe dolanıyor gibidir. Moskovalılara göre kale, meydan ve kilisenin topluca oluşturduğu bu alan ulu bir yerdi ve Rus halkının içini titreten bir geçmişle canlı bir bağ kuruyordu. Moskova'yı görkemli bir kent haline getirip imparatorluğun temellerini atmış olan ilk çarlar, Kremlin'in surları içindeki Başmelek Katedrali'nde gömülüdürler. Rus çarları taç giymek için hala Petersburg'dan Kremlin'deki Göğe Yükseliş Katedrali'ne geliyorlardı ve taç giyme törenini kente, imparatorluğa ve dünyaya ilk önce Büyük İvan Çan Kulesi ilan ediyordu. Bir Rus atasözü şöyle diyordu. Moskova'dan alası yoktur, Kremlin'i saymazsak. Kremlin'den alası yoktur, cenneti saymazsak. Frederick gibi Moskova'ya yeni gelmiş biri, kentin dört ana tren istasyonundan birinden Moskova sokaklarına çıktığında sesler, görüntüler ve kokulardan oluşan hem tanıdık hem de yabancı, zengin bir dokuyla sarmalanıyordu. Kıpır kıpır gürültülü bir kentti burası. Kilise çanlarının sesi günlük ayin döngüsüne damga vuruyordu. Çan seslerinin karmaşık düzeni kiliselerin şatafatıyla benzeşiyor ve kentin ses manzarasının unutulmaz bir parçasını oluşturuyordu. Orta frekanslı ölçülü çan sesleriyle tonlarca ağırlıktaki dev çanların derin, ağır, yeknesak tonu arasında hızla ilerleyen küçük çan sesleri birbirine karışıyordu. Tırıs giden atların toynak sesi kesik kesik keskin bir ritim tutturuyordu. Kentin Arnavut kaldırımlı sokak ve meydanlarında at arabalarının tekerlekleri takırdıyordu. Frederick Moskova'ya geldiğinde motorlu araçlar yeni yeni görülmeye başlamıştı. Ara sıra bunlardan biri gürleyerek sokaktan geçiyor, ardında yakıcı bir egzoz kokusu bırakıyor, ürken atlar bu aracın peşi sıra şahlanıyorlardı. İlk elektrikli tramvay 1899'da inşa edilmişti ama Moskova'da her şey hala çoğunlukla beygir gücüne dayanıyordu. Kentin her yerinde ahırlardan yayılan gübre kokusu, binlerce mutfak ve semaverden gelen odun dumanı ve kömür kokusuna karışıyordu. Semaver çay hazırlamakta kullanılan taşınabilir pirinç bir su ısıtıcısıydı ve her evde günde birkaç defa semaver yakılıyordu. Moskova'nın ana caddelerine üşüşen kalabalıklar göze çarpacak denli karmaydı. Yoldan geçenlerin çoğu Avrupai tarzda giymişti veya sıradan Rus halkının deyişiyle Alman giysisi giymişti. Beyefendiler silindir şapka ve frak, hanımefendiler şık uzun elbiseler giymişlerdi ve artlarında koti ve guerlain kokuları bırakıyorlardı. Askeri görevliler parlak apoletli üniformalar içindeydiler. Bunların hiçbiri Viyana veya Londra'da yadırganmazdı. Moskova'da yabancılar da yaygın olarak görülüyordu ve kent merkezinde dükkan adları her yerde Almanca ve Fransızcaydı. Ancak eski Rus Moskova'sı da bunlarla yan yanaydı. Gri pösteki ve hasır sandal giyen sık sakallı köylüler, yüzleri sakallı, düz saçları üstünde geniş kenarlı şapkaları ve etekleri yerleri süpüren cübbeleriyle ortodoks rahipler, ticari başarılarının bir işareti olan heybetli cüsseleriyle uzun paltolar içindeki demode tüccarlar. Sokaklarda dindarlığını ortaya koyanlar yabancıların hep çok dikkatini çekiyordu. Halk tabakasındaki insanlar ne zaman bir kilisenin veya yol kenarındaki kutsanmış bir yerin önünden geçseler, erkekler şapkalarını çıkarıyor, herkes eğilerek geniş bir hareketle istavros çıkarıyor, alın, karın, sağ ve sol omuza dokunuyorlardı. Eğer ulaşılabilir bir ikona varsa zarar vermekten sakınarak öne doğru uzanıyor ve ikonayı öperek saygı gösteriyorlardı. Frederick'in Batı Avrupa'da gördüklerinden farklı olarak Moskova'da herkes beyaz tenli ve yuvarlak gözlü değildi. İmparatorluğun Slav kalbi, Rusların son yüzyıllarda fethetmiş ve asimile etmiş olduğu ülkelerle çevrelenmişti ve imparatorluğun üçte ikisi Asya'da Ural dağlarının ötesindeydi. Moskova sokaklarında Rus İmparatorluğuna tabi halkları da görmek mümkündü. Kafkaslardan Çerkezler, Kırım'dan Tatarlar, Orta Asya'dan Buharalılar gibi. Bu halkların renkli ulusal giysileri Moskova'nın ne kadar doğuda yer aldığını hatırlatıyor ve birçok Avrupalının Rusların en azından Asyalı damarına sahip oldukları yolundaki inançlarını pekiştiriyordu. Üç büyük insan ırkından sadece siyahlar nadirdi. Avrupa'daki birçok ülkeden farklı olarak Rusya hiçbir zaman Afrika'yı sömürme emeli beslemedi ve Amerika kıtasındaki birçok ülkeden farklı olarak hiçbir zaman Afrika kökenli halkların köleleştirmedi. Avrupa turları sırasında bu ülkeye yolu düşmüş olan sahne sanatçıları dışında çok az sayıda siyahın Rusya'ya gelme fırsatı oldu ve yok denecek kadar az sayıda siyah buraya yerleşmeyi seçti.